أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yoldaki işaretlerin son konularına geldik. Uzun vadeli bir intikal devresi konusuna geldik. Bütün İslam davetçilerinin bazı gerçekleri çok iyi anlamaları icap eder. Emin olmaları gerekir. İslam mevcut düzenleri veya dinleri kabul etmek ya da onlarla bir takım meselelerde uzlaşmak için gelmemiştir. Onların söylediklerinden bir kısmının İslam'a uygun olduğunu söylemek için gelmemiştir. İslam tamamen onları reddetmek ve yeni bir nizam meydana getirmek üzere gelmiştir. Hiçbir şekilde onlarla orta yolda buluşmak ya da yolun ortasında buluşmak gibi bir maksatla gönderilmemiştir. Cahiliye ile uzlaşmak, alttan almak, ortak noktaları öne çıkararak ittifak etmeye çalışmak gibi bir takım maksatlarla gelmemiştir. İslam kendine has bir nizamdır. İtikadıyla, ibadetiyle, ahlakıyla, muamelatıyla, olaylara bakışıyla, dünyaya bakışıyla, insana bakışıyla, hayata bakışıyla bir bütündür. Onlar ile ittifak etme ihtiyacı duymaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunun Allah'tan olduğunu, bu kitabın Allah'tan geldiğini ve müminlerin üstün olduklarını ifade eder. Madem ki üstün olanlar Müslümanlardır, o halde Müslümanların bu üstünlük duygusu içerisinde olması gerekir. İslam apayrı bir nizamdır. Başkalarıyla en ufak bir ilişkisi yoktur. Sadece onları davet eder. İşte tüm İslam davetçilerinin bilmesi gereken öncelikle budur ve insanları bu şekilde davet etmelidirler. Yani ne onları kandıracaklar ne de bazı gerçekleri saklayacaklar. O şekilde İslam'a girenler sonuçta daha hızlı bir değişim gösterebilirler. Çünkü İslam onlara açıkça tavrını koymuştur. Onlar da İslam'ı kabul edecekler veya etmeyeceklerdir. Kabul edeceklerse o zaman hayatlarını değiştirecekler. Hem inançlarını hem hayatlarını değiştirecekler. Etmeyeceklerse zaten etmeyecekler. Ama İslam aldatmaz ve İslam onlardan tamamen farklı olduğunu saklamaz. Bu şekilde davet edildiği zaman da insanlar bunu bilerek Müslüman olacağı için veya Müslüman olduğunu düşünen insanlar, kendini Müslüman kabul eden insanlar, onlara da aynı şekilde İslam'ın ne olduğu aleni bir şekilde ortaya konulduğu zaman o insanlar daha radikal kararlar verebileceklerdir ve İslam'ı araştıracak, öğrenecek ve ona göre hayatını tamamen değiştirmeyi de göze alabileceklerdir. Aksi halde yarım yamalak Müslümanlar çoğalacaktır. Mevcut sistemlerle, mevcut ideolojilerle anlayışlarla, hayata, dine bakış ile İslam arasında böyle bağlantılar varmış gibi, İslam da onlara benziyormuş gibi veya onlar İslam'a benziyormuş gibi, bir takım noktalarda benzeme varmış gibi filan. Bu şekilde bir İslam daveti, İslam'ı böyle ortaya koymak, küfre sanki biraz yakın, sanki küfürle ittifak edeceği çok meseleler var. Bu tarzda bir İslam daveti, gerçek bir İslam daveti olmadığı gibi İslam'ı saptırmaktır. Ve de bu şekilde hiç kimse de ciddi bir değişiklik de olmayacaktır. Zaten kendisini gayet iyi Müslümanlar gibi göreceklerdir. İslam'ın gerçeklerini hiçbir zaman da anlayamayacaklardır. İslam'ın kendine has itikadı vardır. Kendine has bakışı vardır. Hayata bakışı, kainata bakışı, insana bakışı, Allah'a bakışı. İslam bir bütündür. Ve yani biz Allah'a bakarken İslam'a göre, hayata bakarken demokrasiye göre, insana bakarken bilmem sosyalizme göre, bilmem neyine bakarken başka bir izme göre bakamayız. Biz her şeye İslam gözlüğüyle bakarız ve İslam davetçileri olayı bu şekilde ortaya koymak zorundadırlar. Bu din kendilerine uydurduğu bir din değildir. Peygamberlerin ortaya koyduğu şekilde ortaya koymak zorundadırlar. Ortaya koyarken bilecekler ve bildirecekler ki bu din bütün cahiliye sistemleriyle çelişir. Bu din onlar gibi bakmaz hayata. Bu din onlar gibi bakmaz insana. Bu din onlar gibi bakmaz Allah'a. Bunu açıkça ortaya koymak zorundadırlar. Böylece iman eden bilerek iman edecek, etmeyen de bilerek iman etmeyecektir. Kimseyi aldatmayacağız. Ve bunun bu şekilde ortaya konulması bir de şu açıdan da önemlidir. Tüm peygamberler gerçeği böyle ortaya koydular. Bunun bir sebebi, hikmeti de şuydu. Bu safları ayıran bir metottur. Davet metodudur, hareket metodudur. Safları ayıran bir metottur. Dolayısıyla safları ayırır. Saflar ayrılmadan da Allah'ın yardımı beklenmez. İslam'ın görüşü budur. Saflar ayrılmadığı müddetçe Allah'ın yardımı beklenmez. Saflar ayrılır, Allah'ın yardımı, Müslümanlara olan yardımı gelir. Kafirlere olan azabı da ancak o zaman gelir. Tarih boyunca Kur'an'ın yani anlatmış olduğu peygamber kıssalarından biz şunları öğreniyoruz. Bütün peygamberler safları ayırmışlardır. Saflar ayrılınca Müslümanlar bilerek Müslüman olmuş, kafir bilerek kafir olmuş. İşte o zaman Allah o milletlere azap etmiştir. Müslümanlara yardım etmiş, onları kurtarmış, kafirlere ise azap etmiştir. Saflar ayrıldıktan sonra bu gerçekleşiyor ki bu da Allah'ın bir sünnetidir. Diğer taraftan insanları aldatmak İslam'da yoktur. Onların altını oyacaksınız. İslam'da mesela bu düzenleri sanki ideolojiler sanki kabul ediyormuş gibi tavırlar sergileyeceksiniz. Onlara gerçek İslam'ı anlatmayacaksınız. Ondan sonra onların altını oyacaksınız. Kurumlarının altını oyacaksınız. Bu münafıkça bir yöntemdir. İslam hangi peygamberi münafıkça bir yöntem izlemiştir? O insanlar yarın demeyecekler mi? Bizim altımızı oydunuz, bizden gibi göründünüz, bizim ideolojilerimizi savunuyor gibi göründünüz. Sadece farkınız işte bir namaz, bir başörtüsü gibi, ahlak gibi, oruç gibi, namaz gibi böyle bir takım ibadet, şekilsel ibadetler yahut da şekilsel bir takım şeyler de farklılık varmış gibi, temelde bir farkımız yokmuş gibi, bizdenmişsiniz gibi, bizim esas değerlerimizi kabul ediyormuşsunuz gibi davrandınız. Bizi aldattınız ve bize gerçekleri anlatmadan bizim altımızı oydunuz ve bizi yıktınız, kendiniz hakim oldunuz, dürüst davranmadınız, bize tevhidi anlataydınız belki de kabul ederdik demeyecekler mi? Bize İslam budur deseydiniz, İslam tamamen farklıdır, İslam Allah'a teslimiyettir, şöyledir, şöyledir, şöyledir deseydiniz, ideolojilere, şeytana, nefse, insanlara kul olmayacaksınız, İslam budur deseydiniz, belki de kabul ederdik. Ama siz bunları bize anlatmadınız, tevhidi ortaya koymadınız. Sanki sizin bizden tek farkınız namaz kılmanız, biraz daha ahlaka önem vermeniz, işte ahireti düşünmeniz gibi böyle davrandınız. Tek farkınız sanki başörtüsüymüş gibi böyle davrandınız. Asıl ideolojilerimizi kabul ediyor musunuz gibi davrandınız. Ama öyle değilmiş meğer. Siz bizi aldatmışsınız, altımızı oymuşsunuz, içimize girmişsiniz, sızmışsınız. Münafıkları kınıyorsunuz. Halbuki siz de münafıklar gibi davranmışsınız. Ajan gibi davranmışsınız. Ve bizim tevhidi anlamamıza engel oldunuz. Bize tevhidi anlatmadınız. Ne biliyordunuz? Belki de kabul ederdik derlerse ne diyeceksiniz? Böyle bir şey olamaz. İşte onun için İslam davetçileri İslam'ın tamamen farklı bir nizam olduğunu, baştan tırnağa tamamen farklı olduğunu, bir takım noktalarda bazı şeyler aynı olsa bile bunların tafsilata dair meselelerde olduğunu bilmeli. Tafsilata dair bir takım meselelerde küfür ile İslam arasında, cahiliye nizamları ile İslam arasında bir takım ittifak noktaları olabilir. Ama bu onların İslam olduğunu ve İslam'ın onlarınki gibi olduğunu göstermez. Daha evvel de hani bir misal vermiştim. Yani Murat taksi, Hacı Murat denilen taksi de taksi. Onun da 4 tane kapısı var, 4 tane lastiği var. Efendime söyleyeyim, diferansiyeli var, şanzımanı var, pistonu var, bilmem nesi var. Ama o da taksi, Mercedes de taksi. Yani şimdi aynı mı yani? Birçok şeyi belki aynı gibi görülebilir yani. Ama aynı mı yani? İşte her İslam davetçisi bundan emin olmalı ve bunu böyle ortaya koyması gerektiğini de bilmeli. İslam'ın görevinin bu olduğunu, mevcut sistemler ile uzlaşmak, onlarla ittifaka çalışmak olmadığını, ayrı bir kendine has bir nizamının olduğunu bilmeli ve böyle bir görevle görevli olduğunu, Allah'ın istediği bir dünya meydana getirmekle görevli olduğunu her İslam davetçisi bilmeli ve hem bu şekilde kimseyi aldatmamış olur, hem insanlar Müslüman olan bilerek Müslüman olur, kafir olan bilerek kafir olmuş olur, kimseyi aldatmamış oluruz, kimsenin bir mazereti de kalmamış olur kıyamet gününde ve de biz de Allah'ın rızasına bu şekilde ermiş oluruz. Çünkü bütün peygamberlerin metodu budur. Hiçbirisi münafıklık yapmamıştır. İslam'ın vazifesi batılı reddetmek, hakkı onun yerine ikame etmektir. Dolayısıyla batıl reddedilmeden hak ikame olamaz. Hak onun yerine gelmeyecektir, gelemeyecektir. Ve İslam'ın vazifesi cahiliye sistemleriyle uzlaşmak, onlarla bağdaşmak, bazı noktalarda buluşmak değildir. İslam'ın böyle bir görevi yoktur. İslam tamamen ayrı bir nizam, ayrı bir din, tevhid dini olduğunu ilan eder. Onlardan tamamen kendisini ayırır. Bazı noktalarda ortaklıklar olsa bile, müşterek noktalar olsa bile, şunu kesinlikle her Müslüman davetçi, İslam davetçisi veya herhangi bir Müslüman şunu bilmelidir ki temelde farklılık var. Yani bir kere İslam'da Allah'ın dediği olur, insanların dediği değil. Diğer nizamlarda ve dinlerde ise insanların dediği olur. Yani mesela diyelim ki sosyalizmle de İslam'ın bazı noktaları ortak olabilir. Demokrasiyle de bazı noktaları ortak olabilir. Kapitalizmle de bazı şeyler ortak olabilir. Ama İslam haşa bunların hiçbirisi değildir. Bunlar insan mahsulü fikirlerdir. İslam ise Allah'tan gelmektedir. Bir kere tamamı aynı olsa bile, bir şey dışında, tamamı aynı olsa bile, İslam ile beşeri düzenler her konuda aynı olsa bile, yine de %100 farklıdır. Nasıl fark vardır arada? Yani %99,99'u aynı olsa bile %100'ü farklı sayılır. Ne demek bu? Şu demek. İslam mesela şöyle hükümler koymuştur. Diyelim ki beşeri düzenler de aynı hükümleri kabul etti. Hepsini kabul etti. Ama beşeri düzenlerde şu var. Bunları insanlar dediği için kabul ediyor. İnsanlar öyle istediği için kabul ediyor. Kendileri öyle karar verdiği için ya da bunu uygun bulduğu için öyle kabul etmiş oluyor. Allah dediği için değil. Şimdi burada %100 fark var arada. Halbuki İslam'da ise biz şunu savunurken bizim savunmaktaki ya da bunlar iddia ederken yani bizim söylediğimiz şey şudur. Bu Allah'tandır ve Allah'tan daha iyi bilmeniz de mümkün değildir. Biz Allah'a teslim olmak için bunları kabul ediyoruz. Onlar ise insan görüşü olarak onlar kendilerince onu doğru bulduğu için kabul etmiş olabilirler. Allah'a teslim olmuyorlar. Dolayısıyla yine %100 fark vardır arada. Zaten İslam budur. Allah dediği için bir şeyi kabul etmek. Yani İslam nizamı ile diğer nizamlar arasında %99,99'luk bir ittifak olsa ki hani böyle bir şey mümkün değildi mesela. Olsaydı bile yine de hiçbir şey ifade etmez bu. Çünkü onlar kendi görüşleri olarak biz böyle karar veriyoruz diyorlar. Biz ise biz demiyoruz. Allah böyle hükmetmiş diyoruz. Allah ve Resulü bir işe hükmettiğinde artık kadın ve erkek bir Müslüman için tercih etme hakkı yoktur. Biz o yüzden kabul etmişiz. Onlar ise kendi görüşleri olarak kabul etmişlerdir. Burada ciddi bir fark vardır arada. Yani İslam der ki ya İslam ya cahiliye. Bunun ortası yoktur. İslam davetçileri tüm insanları ikisinden birine davet ederler. Ya İslam diyeceksiniz, biz sizi İslam'a davet ediyoruz. Ya da cahiliye, bunun karşı ikisinin ortası yok. İslam Allah'a teslimiyettir, cahiliye ise insanlara teslimiyettir. Bunun ortası olmaz. Ya insan Allah'a teslim olur ya başka bir şeye teslim olur. Başka bir şeye teslim olmuşsa buna cahiliye denir. Dolayısıyla İslam davetçileri davet ettikleri insanları, toplumları bu ikisi arasında tercihe davet edeceklerdir. Ya İslam ya cahiliye diyeceklerdir. Ve bu o insanların düşünmesini ve kesin karar vermelerini sağlayacaktır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onların aralarında Allah'ın indirdiğine dayanarak hüküm ver. Onların keyfi arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni alıkoymalarından sakın. Yani demek ki onlar seni Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından alıkoymaya çalışacaklar. Bundan sakın. Yani sende böyle bir yetkin yok. Ey Resulüm, Allah'ın koymuş olduğu hükümden sen de zerre kadar taviz veremezsin. Böyle isteyecekler, orta yolu bulmaya çalışacaklar. Biraz sizden, biraz bizden. Yani siz ılımlı İslamcı olun, biz de ılımlı kafir olalım gibi. böyle yollar izleyecekler. Sakın bunlara inanma. Seni Allah'ın hükümlerinden bir tanesinden bile olsa saptırmalarından sakın. Yani bir hükümdür, bir şey olmaz deme. Bir hüküm, ha bir hüküm, ha bir kitap, farkı yok. Sonuçta sen onlardan bir hüküm bile alsan bunun manası şu olur. Demek ki Allah'ı bazen bırakmak, Allah'ın hükümlerini yani bazen bırakmak ve insanlardan bazen almak demek caizmiş. Bir kez caizse bin kez de caizdir. Bunu bir kez bile bunu yapsan, bir tafsilata dair bir mesele bile olsa, Allah'ın hükmünü bırakıp başka bir hükmü almak demek caizmiş demiş oluyorsun. Halbuki buna hakkın yok ve bu İslam değil. Zaten onların da hedefi odur. Önce bir hükmü vermeye çalışırlar, sonra gerisi gelir sırayla. Nasıl ki mesela bir insanı uyuşturucuya alıştırmak isterseniz kademe kademe alıştırıyorsunuz. Aynı şekilde bunlar da böyle önce bir hüküm verirler, sonra ikinci bir hüküm. Yani bu da olsa ne olur ki filan. Yani biraz siz taviz verseniz ne olur, biraz da biz veriyoruz falan. Halbuki onlar her türlü taviz verebilirler çünkü onlarınki kendi kafalarındandır. Bizimkisi ise kendi kafamızdan değildir. Allah'ın hükmünden biz bir tane bile taviz veremeyiz. İslam'ın vazifesi yeryüzünde önderliği eline almaktır. Allah yeryüzünün de göklerin de sahibi olduğuna göre yeryüzünün onun dediğinin olması gayet doğaldır. Madem ki dünya Allah'ındır, o halde Allah'ın dediği olması gayet doğaldır ve hak budur, doğrusu da budur. Onun için İslam yeryüzünün önderliğini eline almak zorundadır. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle bize ümmetsiniz buyuruyor. Ondan dolayı bize ümmet diyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz buyuruyor. Yani yeryüzünün önderi oldunuz demek. Ümmet önder demek. Önder olan topluluk demek. Ümmet mesul olan topluluk demek. Mükellef olan demek. Önder olduğu için, önde gittiği için bir takım sorumlulukları olan topluluk demek. Dolayısıyla Allah bize ümmetsiniz diyorsa demek ki biz yeryüzünde mesulüz, yeryüzünü önderiyiz ve önder olduğumuz için de mesulüz. Adaleti sağlamakla mükellefiz, Allah'ın hakimiyetini sağlamakla mükellefiz. O halde İslam madem ki önderlik yapmak için gelmiştir, baş olmak için gelmiştir, baş olmak için gelen kuyruk olur mu? Başkalarıyla medeniyetler ittifakı gibi bir takım şeylere kalkışır mı? Bir kere daha evvel de defalarca ifade ettim. Medeniyetler ittifakı bir kere aklen de mümkün değildir. Çünkü medeniyetler inançlar meydana getirirler. İnançlar ise ittifak etmezler. İnançlar birbirini reddederler. İnançlar arasında ittifak olmaz. İnançlar inançtan inanca geçiş olur. Çünkü inanç senin kendi kafandan çıkan bir şey değildir ki. Sen hani ondan biraz taviz veresin falan. Orta yolu bulasın. Yani bir domates almıyorsun, patates almıyorsun ki pazarlık yapabilesin yani. İnanç bu. Allah'tan nasıl gelmişse öyle. Pazarlığı olmaz ki. İmanda pazarlık olmaz ki. Dolayısıyla madem ki bu medeniyetlerde inançlar temelde o var. Onlar meydana getiriyor. Ve inançlar da birbirini reddederler. İnançtan inanca geçiş olur. Bir Müslüman gavur olabilir. Bir gavur Müslüman olabilir. İnançtan inanca geçiş olur. Ama inançların ittifakı söz konusu olmaz. İnsan bir inancı bırakır, başka bir inanca geçebilir. İnançların ortasını bulamaz. Dolayısıyla medeniyetlerin ittifakı söz konusu olamaz. Çünkü medeniyetler tarih boyunca da birbirini reddetmiştir. Savaşmışlardır, çatışmışlardır. Bunu Huntington dediği için demiyoruz biz. Zaten bunu Kur'an bize söylüyor. Kur'an'da Adem peygamberden, hadi Adem peygamberi O zaman kavim yoktu, onu boş verelim, onu geçelim. Nuh Aleyhisselam'a bakalım. İlk kavim, Kur'an'ın zikretmiş olduğu ilk kavim. Nuh'un kavmi. Ta o günden itibaren Allah Azze ve Celle anlatıyor, birçok peygamber misal veriyor, hepsinin de mücadele ettiğini, çatıştığını anlatıyor. Huntington dediği için demiyoruz biz, yani medeniyetlerin çatıştığını o dediği için demiyoruz. Kur'an dediği için diyoruz. Dolayısıyla İslam yeryüzüne önderlik yapmaya gelmiş iken kuyruk olamaz ve onları reddetmeye gelmiştir. Yeryüzündeki bütün batıl sistemleri yıkmak için gelmiştir. Ve nasıl olur da onlarla ittifak arayışlarına girer? İslam yapacağı tek bir şey vardır. Davet etmektir. Gelin İslam'a girin der. Gelin dünyanız ve ahiretiniz kurtulsun der. İslam'ın dediği budur. Yani İslam'a verilen vazifeye bakıldığı zaman bu daha iyi anlaşılır. İslam'ı kabul edenler ne şekilde isimlendiriliyor? Ümmet olarak. Ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın buyuruluyor. Bütün bu hükümler gösteriyor ki İslam başkalarına yama olmaya gelmemiştir. Başkalarını kabul etmeye gelmemiştir. İslam onları tamamen değiştirmeye gelmiştir. İslam onları davet etmeye gelmiştir. Ve Rabi İbni Amr radıyallahu anh dediği gibi, İran orduları başkomutanı Rüstem'e, neden buralara kadar çıkıp da geldiniz, Medine'den ta İran'a kadar ne işiniz var, ne istiyorsunuz bizden dediğinde, ona demişti, insanları kula kulluktan kurtarmaya geldik. Siz insanları kula kul yaptınız. Kendinize kul yaptınız yani toplumları. Halbuki bunlar Allah'ın kulu olmak zorundalar. Size kul oldular. Biz bu durumu değiştirmeye geldik. Onları Allah'a kul olma şerefine ulaştırmaya geldik. Ve dünyanın sıkıntılarından kurtarıp ahiret mutluluğuna eriştirmenin yolunu göstermeye geldik. Batıl dinlerin zulmünden kurtarıp Allah'ın dinine, adaletine, İslam'ın adaletine ulaştırmak için geldik. Yani demek ki Efendimizin talebelerinin ifadelerinden anlıyoruz ki Peygamberimizden bunu öğrenmişler. Yani kula kulluğu kaldırmaya gelmiş İslam ve bunu da alenen de söylüyor. İslam batıl düzenleri pohpohlamak için gelmemiştir. İşte mesela diyelim ki sizin şu düzeninizin şu kısımları İslam'a da uygundur zaten filan, İslam'da demokrasidir falan gibi mesela. Yani demokrasinin tabii ki bazı yönleri İslam'a uygun olabilir ama bu tamamı uygun demek değildir. Sonuçta tamamen farklıdır. Demin ifade ettiğim gibi sonuçta demokraside İnsanların hakimiyeti iddia budur. Öyle bir şey de yok da aslında. 3-5 tane rütbelinin dediği olur. 3-5 tane kodamanın dediği oluyor demokrasilerde de. Bunu herkes çok iyi biliyor. Hani diyelim ki halkın hakimiyeti olsa bile sonuçta insan hakimiyeti, yani İslam'da ise Allah'ın hakimiyeti söz konusudur. Bir kere buradan fark var. Yani isterse geri kalan kısmı aynı olsun. Bir kere en temeli farklı yani. Yani İslam bir şeyi söylerken Allah dediği için söylüyor. Onlar ise kendileri adına söylüyor. Sonra İslam'da haram olan her şey demokrasilerde veya sosyalizmde veya kapitalizmde, bunlar da hep helaldir, serbesttir. Yani böyle bir iki noktayı bulup da cımbızla bir iki şey bulup işte bunlar da aynı falan demek tamamen hıyanet olur. Alçaklık olur. Aldatmak olur. Gerçekçi olmaz. Samimiyetsizliktir bu. Yani her insanın mesela dalağı var, böbreği var, ciğeri var, gözü var, eli var, ayağı var yani. Ama aynı insan mı? Tamamen farklı yani. Yani birkaç noktasının aynı olması neyi ifade eder? veya mesela bir iki görüşün aynı olması. Diyelim o zaman Hristiyanlık da İslam'dır diyelim o zaman. Yani bir iki noktası aynı olunca, aynı sayılıyorsa eğer, o zaman Ahmet de Mehmet de aynıdır. Hristiyanlıkla Yahudilik de aynıdır. O zaman İslam da aynıdır. O zaman her şey aynıdır. Böyle saçmalık olur mu? Müslümanlar hiç kimsenin düzenini pohpohlamak için, onlarla aynı olduklarını göstermek için konuşmazlar. Zaten eğer bu tarzda bir davet yöntemi izlenirse ve hareket metodu izlenirse, o zaman insanlar mevcut batıl düzenlerden neden uzaklaşsınlar ki? Zaten aynıymış derler. Madem ki aynıymış, o zaman neden biz mevcudu değiştirelim, ne olacağı belli olmayan bir sistemi getirelim? Öyle demezler mi? Mevcut, madem ki İslam da buna çok yakınmış, hani bu aşağılık kompleksine kapılmış bu zavallı Müslümanlar, eziklik içinde olan bu zavallılar, hep savunma psikolojisi içerisinde olan bu zavallı Müslümanlar, bunlar İslam ile mevcut sistemleri aynı gibi göstererek, çok da bir farkımız yok yani aslında, yani gelin İslam'a derken, çok da bir farkımız yok zaten yani, zaten siz de çok iyi Müslümanlarsınız ama biraz daha hani iyi olsanız filan derken, bir yöntem izlediklerini ve güzel bir davet yöntemi izlediklerini zannede dursunlar. O zaman halbuki tam tersi bir durum ortaya çıkacaktır. Madem ki her şeyimiz aynıymış, madem ki çok az bir fark varmış, madem ki zaten biz de çok iyi Müslümanlarmışız, o zaman ne gereği var? Mevcuttan o zaman neden rahatsızsınız? Yani ufak tefek bir şeyse madem ki farkımız, o zaman çok da konuşmaya, kavga etmeye falan da gerek de yok. O zaman bu kadar çalışmanın için yani? Bu gayretin sebebi nedir o zaman yani? Mantıksız, çelişkili bir tavır yani. Yani İslam'ın tamamen farklı olduğunu anlatırsak, iddia edersek, söylersek belki kaçırırız hani. Hani hayatınızı tamamen değiştirmeniz lazım dersek, hani belki kaçırırız bazı insanları gibi korkuluyor. Güya hani güzel bir yumuşak bir giriş yapıldığı zannediliyor. Halbuki o zaman adam zaten kendisini çok iyi Müslüman görüyor. O zaman yani bir gerek kalmıyor yani yeniden düşünmeye, karar vermeye, hayatını değiştirmeye gerek kalmıyor. Hani bir fıkra var. Bizim bir Türk parlamenter, Avrupalı bir parlamentere demiş ki gel Müslüman ol. O da demiş ki ya demiş yani sizde namaz var demiş, ben namaz kılamam demiş. Bizimki diyor ki ya bak ben de Müslümanım, ben namaz kılıyor muyum? Yok. Önemli değil namaz. Namaz boş ver diyor. Sen gel Müslüman ol. Ondan sonra adam diyor ki bir de sizde oruç var. Ben oruca dayanamam. Ya bak ben Müslüman değil miyim diyor. Bak ben de oruç tutmuyorum. Sen boş ver orucu diyor. Gel Müslüman ol. Adam diyor ki bir de sizde diyor içki var. Şey içki haram diyor. Ben içki içmeyi çok severim. Ben içkiyi bırakamam diyor. Bizimki diyor ki ya bak ben de içki içiyorum diyor, ben Müslümanım ama içki içiyorum yani, bu o ayrı bu ayrı yani, gel sen Müslüman ol diyor. O parlamenter diyor ki ya desene ben çoktan beri Müslümanmışım da haberim yokmuş diyor. O zaman zaten farkımız yokmuş, ben daha niye Müslüman olayım ki o zaman diyor. Yani güya bizimki farkı azaltarak davet ettiğini zannediyor. Farkı az göstererek güzel bir davet yöntemi kullandığını zannediyor. Halbuki o zaman adam böyle düşünmez mi? Farkımız yokmuş madem, ben zaten şu anki halime memnunum. Yani siz yeni bir şeyden bahsediyorsunuz, yeni bir düzenden bahsediyorsunuz mesela, yeni bir medeniyetten yani. O medeniyet acaba nasıl olacak ben bilemiyorum. O bir muamma, bir meçhul. Ama ben şimdikini görüyorum en azından, şimdiki en azından elimde, gözümün önünde. Ne olduğunu biliyorum. Öbürü ise meçhul yani, ne olacağı belirsiz. Madem çok da fark yokmuş, o zaman ben bunu niye değiştireyim şimdi? Niye yani yeni bir medeniyet isteyeyim yani? Derse ne diyeceksiniz? Evet.
Hocam demokrasinin çıktığı tarihle İslam'ın ilk çıkış tarihine bakıldığı zaman zaten aradaki o tarih farkından dolayı da Yani kime benzeyebilir ki acaba? Hani diyorlar ya işte demokrasi.
Evet, yani İslam zaten demokrasiden yani 1200 sene evvel çıkmış, 1000 sene evvel çıkmış olan bir din ve Allah'tan gelmiş. Ya aradaki fark bir kere çok fazla, hem Allah'tan geldiği için hem de bu daha yeni olan bir nizamdır. Yani sanki Allah'ın getirdiğinden daha üstünmüş gibi, Allah'ın gönderdiğinden sanki daha üstün, sanki ondaki hataları kaldırmış olan bir nizammış gibi. Halbuki demokrasinin zaten bugün hakim olduğu devletlere bakalım, Avrupa'ya, Amerika'ya bakalım, görelim yani ne din kalmış, ne iman, ne ahlak, ne namus, ne vicdan. Anasını babasını sokağa atan evlatlar, bir okula girip herkesi tarayan insanlar, efendime söyleyeyim, arkadaşı kalmamış, köpekle dost olmak zorunda kalmış bir nesil, evlenenden çok boşananların olduğu bir memleket, uyuşturucu almış başını gidiyor, ilkokula kadar onları yani içki ve esrar gibi şeyler kullanan bir nesil meydana getirmişler. Amerikan başkanı bundan 30 sene evvelki yaptığı açıklamada askerlik çağına gelmiş 6 milyon gençten 1 milyon tanesinin askerliği elverişli olmadığını, öyle yani sakat doğduğundan falan, topal olduğundan falan değil, zührevi hastalıklardan, namussuzluklarından dolayı bedenlerinde oluşmuş olan hastalıklardan ötürü askerliği elverişli olmadıklarını, yani ama uyuşturucudan, ama zinadan, şundan bununla, içkiden vesaireden ötürü vücutlarının tamamen tarumar olduğu, tahribata uğradığı, bundan dolayı tığ gibi delikanlıların askerliği elverişli olmadığını Amerikan başkanı 30 sene evvel bunu açıklamıştı. Yani hani bizde demokrasi yok diyenler, demokrasinin olduğu yerlerde demokrasi zaten nasıl bir sonuç vermiş ki? Yani bir iki noktasının güzel olması, zaten onlar İslam'da da vardır. Ona ihtiyacımız yok ki bizim. Diyelim ki mesela fikir özgürlüğü falan gibi bir takım şeyler. Ama o da sınırsızdır yani demokraside. Tadını kaçırmıştır demokrasi. Ölçüyü kaçırmıştır. Yani mesela şimdi siz yemeğe kaşığın ucuyla tuz koyacağınıza tutup da bir çömçe bu kadar 2 kilo tuz atarsan bu yemek yenir mi? Şimdi aynı şekilde özgürlük, ama özgürlüğün sınırı olması lazım. Her türlü haram da özgürlük kapsamında değerlendiriliyor demokraside. Her türlü harama nasıl müsaade edilebilir? Yani yaprağının biraz benziyor olması iki ağacın aynı olduğunu göstermez. Kökleri tamamen farklıdır. Bu unutulmamalıdır ve unutturulmamalıdır ve insanlar davet edilirken bu şekilde davet edilmek zorundadır. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki Allah nasıl ki tevhide emrediyor, kendine ortak koşulmasına müsaade etmiyor. Aynı şekilde hayat düzeni de öyle. Allah Azze ve Celle kendi hayat düzeninin hiçbir şekilde başkasıyla karıştırılmasına, hayat konusunda, hayat düzeni konusunda başkalarının Allah'a ortak koşulmasına Allah razı değildir. Nasıl ki Allah'tan başka bir ilah kabul ederse insan ebediyen cehennemlik oluyorsa, aynı şekilde Allah'ın medeniyeti dışında bir medeniyeti kabul ettiği zaman da farkı yok. Aynı şekilde zaten Allah'tan başka, o zaman ilah kabul etmiş oluyor. Allah'ın medeniyeti dışında bir medeniyet kabul ettiği zaman Allah'tan başka bir ilah kabul etmiş demektir. Çünkü Allah'ı ilah olarak kabul etmiş olsaydı o zaman zaten başka bir medeniyeti, sistemi kabul edemezdi. İşte Allah'ın buna razı olması mümkün değildir. Bunu kabul etmez. İşte İslam davetçilerinin bu gerçekleri çok yakinen anlamaları ve bunu unutmadan İslam'a davet etmeleri lazımdır. Büyük bir gurur içerisinde biz Allah'ın bize gönderdiğini savunuyoruz. sizinkisi kimin diyecek böyle bir gurur taşımalı Müslüman. Kibirli olmak başka bir şey. Gurur burada izzet manasındadır. İzzetli olmak. Yani Müslüman şunu bilecek. Velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil müminin. İzzet, şeref, üstünlük Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Velakin el münafıkîne la ya'lemûn. Ama münafıklar bunu bilmezler. Yani Allah'ın üstünlüğünü, Allah'ın gönderdiğinin üstünlüğünü münafıklar bilmezler. Müslüman olanlar bunu bilirler. Bilmek zorundalar. İşte İslam davetçileri bunu bilecek ve böyle anlatacaklar. İslam'ın ayrı bir nizam olduğunu ve üstün bir nizam olduğunu ve başkalarıyla da uzlaşmayacağını, en ufak bir taviz vermelerinin mümkün olmadığını, Allah'ın buna razı olmadığını ve bizim böyle bir yetkimizin olmadığını bütün dünyaya ilan edecekler ve insanlara bunu kabul ettirene kadar da mücadeleleri devam edecek. Evet, İslam ayrıdır, kendine has bir nizamdır. İnsana bakışı, hayata bakışı, kainata bakışı, hadiselere bakışı, en önemlisi Allah'a bakışı bir kere farklıdır. Bunu defalarca ortaya koyacaklar ve tüm insanların bunu kabul etmesini, anlamasını sağlayacaklar. Ve onlara içinde bulunmuş olduğunuz durum çirkin bir durumdur diyecekler. Onların medeniyetini, medeniyet olmadığını alenen söyleyecekler. Efendim böyle dersek çatışma olur. Peygamberler dedi ama. O senin fikrin. O senin fikrin. Peygamberler bunu dedi ve insanları düşünmeye zorladılar. İçinde bulunmuş olduğunuz durum çirkindir. Siz kula kulluk yapıyorsunuz. Ve hem ahlaki açıdan kötü durumdasınız. Hayat tarzınız açısından kötü durumdasınız. İnancınız da kötü. Hayat tarzınız da kötü. Hayata bakışınız da kötü. Dünya perest olmuşsunuz ve ahlakınız da kötü. Bunları bırakın demek zorundadır İslam davetçisi. Onlara içinde bulunmuş oldukları durumun çirkinliğini alenen ortaya koymak zorundadır. Yani üstünü kapatmaya çalışmanın alemi yoktur. Bugün birçok, maalesef birçok Müslüman veya cemaat, ılımlı İslamcı olanlar bu durumdadırlar. Farklı olduklarını ortaya koymak istemezler. Aslında tam da farkında değildirler. Farklı bir dine mensup olduklarının çok da farkında da değiller. Yani mesela son zamanlarda daha da kötü duruma geldi bunlar. Ve şunu söylemeye başladılar. Ya zaten İslam kendine has bir nizamı yok ki. İslam zaten kendine ait bir medeniyet anlayışı yok ki. Yani bunlar da kabul edilebilir. Zaten İslam da hakim olsaydı gene zaten bunun gibi bir şey olacaktı. Benzeri bir şey olurdu yine. Diyecek kadar ileri gittiler. Yani bunu net bu tavrı ortaya koymaya sonuçta bu noktaya geldiler. İslam davetçisi ve İslami hareket Batı medeniyetine ve bütün İslam dışı bütün medeniyetlere durumunuz kötüdür, ahlakınız kötüdür, hayat tarzınız kötüdür, insana uygun bir hayat tarzı değildir ve sizin bu hayat tarzınızı da reddediyoruz demek zorundadırlar. Maalesef onlar bunu demediği halde İslam'ın kaynaklarından bilen İslam düşmanları bunu anlıyor ve İslam'ın böyle olduğunu biliyor. Mesela Reagan, Amerikan eski başkanlarından, Reagan 87 idi sanıyorum veya 86 da olabilir, Libya'ya müdahale ettiği zaman, Kaddafi'nin çadırını bombaladığı zaman, devlet terörizmi yaptığı zaman, koca bir süper güç adice bir iş, kalleşçe adice bir iş yaptığında o zaman şunu söylemişti. Bu Müslümanlar dedi, İsmailoğulları, bunlar sadece bizim bölgedeki varlığımıza karşı çıkmıyorlar. Aynı zamanda hayat tarzımıza da karşı çıkıyorlar. Anlamıştı. İslam yeni bir hayat tarzı getirmiştir o günkü insanlığa ve bugünkü insanlığa da aynı şekilde. İslam kendine has bir nizamdır, kendine has bir hayat tarzı vardır. Bunu anlamış bir insan olarak böyle konuştu. Maalesef Reagan kadar bile İslam'ı anlamamış bugün birçok cemaat ve tarikat var. O bile biliyor ki İslam'ın hayat tarzı tamamen farklı ve onların hayat tarzını reddeder İslam. Kabul etmez. Ve bunu bir tehlike olarak görüyor. O bile anlamış. Fakat bizim birçok Müslümanımız, hoca geçinenlerimiz, millete ders yapanlar hala İslam ayrı bir medeniyettir. Bunu anlamamış ve Batı medeniyetiyle uzlaşmaya çalışıyor. Medeniyetler ittifakına giriyor. Kendi medeniyetimizi ortaya koyacağımıza onu göze alamayanlar Batı medeniyetiyle İslam'ın aynı olduğunu düşünmeye, kendini zorluyor, buna inanmaya çalışıyor. Yani dünyayı değiştiremeyince İslam'ı dünyaya uyduruyor. Yani işleri kitabına uyduramayınca bu sefer kitabı işlere uyduruyor. Yani Allah mı insanlara uyacak veya biz İslam'ı bugünkü duruma mı uyduracağız, yoksa bugünkü dünyayı İslam'a mı uyduracağız? Bunlar aslında tabii tamamen hareket metoduyla ilgili konulardır. Biz insanları, Allah sizi yüceltmek istiyor, Allah sizi kula kulluktan kurtarmak istiyor, Allah size hem dünya hem ahiret saadeti vermek istiyor, Allah size evinizde huzur vermek istiyor, toplumunuzda huzur vermek istiyor, Allah size insana yakışır bir hayat sunuyor, şu hayatınız iğrençtir, şu hayatınız gayri İslami bir hayattır demek zorundayız. O zaman tabi bunu demek zorundayız derken kalplerini kırarak değil, elbette ki güzel söylenecek. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam ve Harun'u Firavun'a bile gönderirken dedi ki وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ, ona kavlu leyin söyleyin, yumuşak söz söyleyin, yumuşak ama gerçekleri saklamak değil, söylediğini güzel söylemek, saygısızlık yapmadan söylemek. Şu hayatınız Allah'ın istediği hayat değil, şu hayatınız insana yakışır bir hayat değil, şu hayatınız yanlış bir hayat. O zaman düşünmek zorunda kalacak. Bu çıkış onu düşünmeye zorlayacak. Ama hiç farkımız yokmuş gibi, aramızdaki fark bir başörtüsü yahut da bir sakal yahut işte biraz namaz niyaz falan, böyle gösterir, böyle ortaya koyduğumuzda o zaman o adam düşünmek zorunda kalmayacak. Zaten çok da fazla bir farkımız yok canım. Yani senin benden farkın bir tek sakalın var ya da namaz kılıyorsun falan diyecektir. Yani farkı azaltmak tehlikedir. O insanların düşünmelerinin de önünde bir engeldir. Düşünmelerine gerek kalmaz o zaman. Hayatlarını değiştirme ihtiyacı duymazlar o zaman. Hiçbir zaman İslam onlara şunu söylemeyecek. Yani İslam medeniyetinde sizin hayatınıza çok küçük müdahaleler olacaktır. Zaten çok da bir fark yoktur. Yani aslında zaten İslam'da bugünkü düzenleri, medeniyetleri kabul ediyor zaten. Ama işte İslam daha da iyidir. Yani gelin İslam'a. Yani çok da korkmanıza gerek yok. Zaten hani İslam çok farklı değil. Yani çok küçük bir takım müdahaleleri olacaktır. O da yine insanların iyiliğinedir filan. Yani o zaman demin anlattığım gibi o zaman adam der ki yani ben o zaman neden İslam medeniyetine geçiş yapayım? Madem ki küçük farklar varmış, o da olmayıversin ne olur ki? Yani kargaşalığa, bir sürü olaylara, bir sürü çatışmalara ne gerek var yani? Mantıklı olan da budur yani o zaman. Madem ki böyle azdır, İslam da demokrasidir madem. Bugün mesela birçok cemaatlerin, bakıyoruz mesela konferans konularında bile İslam ve demokrasi diye konferanslar yapıyorlar. Buraya bazen davetiye gönderiyorlar. Ondan sonra bakıyorum ben davetiyede konferansın konusuna. İslam ve demokrasi. İslam'la demokrasinin aynı olduğunu anlatıyorlar konferanslarında. Böylece güya işte Türkiye'de biraz daha özgürlüklerin çoğalmasını sağlayacaklarını düşünüyorlar. Yani nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmek. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez misalinin tersine. Yani tavuk elde edebilmek, hatta bir serçe elde edebilmek için gazı feda etmek. Bu onun tam tersi bir durum yani. Yani o İslam düşmanları kazı elde etmek için tavuğu feda ediyor. Ama Müslümanlara ne oluyor? Müslümanlar bir serçe için gazı feda ediyor. Yani diyelim ki bir iki noktası aynı olsa bile ve güya işte biraz mesela özgürlükler biraz artabilir filan, demokrasi için çalışalım, demokrasiyi geliştirelim, İşte biraz daha rahat oluruz falan. Yani bu arada farkında mısın? İslam'ı bozuyorsun. Farkında mısın? Demokrasiyi tasdik etmiş oluyorsun. İslam'dır demiş oluyorsun. Farkında mısın? İslam'ı bozuyorsun. Ve insanlara dini yanlış öğretmiş oluyorsun. Ya İslam başka bir şey, demokrasi başka bir şey. Yani tamamen aynı gibi gösterenler. Dediğim gibi yani bir serçe için bir kazı feda ediyorlar.
Bu son zamanlarda Türkiye'de şöyle bir tartışma konusuyla başlamış durumda. Sol İslam. Solculardan bir tanesi Margules diye birisi, buradaki teorisyenlerinden birisi televizyona çıkmıştı. Şöyle bir itirafta bulunuyordu. İşte sistem diyor, bizi dine karşı konumlandırdı diyor. Biz aslında dine karşı değiliz diyor. Hazreti Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem, o da özgürlük peygamberiydi. O da aslında devrim yapmıştı falan. Sol ve İslam bu anlamda diyor, ikisi de özgürlükçüdür. İkisi de dolayısıyla ortak paydada buluşabilir diyor. Dolayısıyla sol İslam olabilir diyor. Bunu da işte Mustafa Özel, bu bazı kitapları olan İktisatçı Mustafa Özel olacak. O ve benzeri bir takım kimseler, Mehmet Bekaroğlu gibi kimseler. Şu anda onlar da bu tez üzerinde biraz çalışıyorlar. Ve bunu dillendiriyorlar. Yani sanki buluşuyormuş gibi.
Yani Müslümanlar bu her böyle duydukları yeni teorilerin peşinden gidip onları inceleyeceklerine, şu Allah'ın kitabını adam gibi şöyle bir oturup okusalar çok daha hayırlı iş yaparlar. Yoksa daha çok sapacaklar. Çünkü iki kere ikinin kaç ettiğine dair cevaptan yalnız bir tanesi doğrudur. O da dörttür. Öbürler hepsi batıldır ve doğru bir tanedir ama batıl çoktur. Şimdi bir de bu mu çıktı? Yani bazıları milliyetçi sol diyorlardı. Şimdi İslamcı sol. Sol İslam ya da yani İslam'ın böyle yaftalara ihtiyacı yok. İslam İslam'dır. Sol İslam diye bir şey olamaz. Bu ne demek yani? İslam'ın bir eksiği var da onunla mı tamamlayacaksınız? Yani mesela solculuk ne? Yani sol İslam'da ne anlıyor mesela o? Diyelim ki biraz daha işte zulme karşı gelen, fakir fukara haklarını savunan bir din anlayışı, öyle mi? Zaten İslam böyle, yani senin sol İslam demene gerek yok ki, buna ihtiyacı yok ki İslam'ın. Zaten İslam demek, zaten zulme de karşıdır. Özgürlük de verir. Yani İslam demokrasisi veya demokratik İslam demene ihtiyacı yok İslam'ın. Zaten sen demokraside anladığın eğer özgürlükse, onu kastediyorsan, zaten o İslam'da var ama belli bir sınırı var. Demokrasideki gibi değil. Solculuktan kastettiğin eğer fakirlerin haklarını savunmak, zenginlerin zulmüne karşı gelmek ise zaten bu İslam'da var. Dolayısıyla bu İslam'ın içinden zaten. Yani buna dışından bir ilave yapmanın gereği yok yani. İçinde bu var zaten. Bu dediğinin benzerini bana zamanında bir solcu akrabam söylemişti. Demişti ki, yani hem solcu hem Müslüman olsak ne olur? Yani İslam'a aykırı bir durum değil ki. Yani biz gene Müslümanız. Gene gerekirse namaz kılmazdı ama mesela namaz da kılabiliriz. Oruç da, yani Allah'a da iman ederiz. Peygamber'e de. Ama yani bu solculuk bunlara karışmaz. Bunlar reddetmez. Dinsizlik demek değil. Ve bu bir ekonomik doktrindir. Bir farklı bakıştır. Dünyevi meseleler, para pul, işçi, işveren hakları, grev, lockout, hak, hukuk, zulüm, bu konularda, maddi konularda bir sistemdir. Bunu İslam zaten reddetmez ki filan demişti. Dedim ki niye İslam'da yok mu ki onlarla ilgili hükümler? Yani senin soldan anladığın ne ise İslam o konuları açık mı bırakmış sanıyorsun sen? İslam'da dünya ile ilgili hükümler yok mu zannediyorsun? Var mı dedi? Tabii var dedim. Bir sürü ahkam ayeti var. Mesela dedim mesela yani diyelim ki mirasla ilgili ayetler. Mesela Allah Azze ve Celle faizi haram kılıyor. Yani bunlar mesela işçinin alnının teri kurumadan hakkını verin diyor Peygamberimiz. Mesela yani İslam'da para kazanmanın helal şekilleri var, haram şekilleri var. Şaşırdı yani böyle hükümler var mı İslam'da? O sanıyor ki İslam Allah'a iman, namaz, niyaz, saç, sakal böyle zannediyor. Yani şimdi bunu bir solcu böyle zannedebilir. İslam'ı bilmeyen birisi, okumamış, araştırmamış birisi böyle sanabilir ama Müslüman olarak bizim böyle zannetmemiz asla caiz olamaz. İslam zaten kendine has itikadı olduğu gibi, ibadeti olduğu gibi, ahlak sistemi olduğu gibi aynı zamanda muamelat sistemi de var. Para nasıl kazanılır, işçiye nasıl muamele edilir, nasıl muamele edilemez? Kadın hakkı da, işçilerin hakları da nasıl olacaktır? Zaten İslam bir hayat dinidir. Hayatta her ne varsa İslam'da zaten bir hükme bağlanmış. Peygamberimiz devlet idare etmiş İslam'a göre. Onun devletinde işçi yok muydu? Onun devletinde zalim, burjuva yok muydu? Bunlara karşı Peygamberimizin bir takım hükümleri olmadı mı? Yani zenginlerin fakirleri sömürmesini engelleyici bir takım hükümler koymadı mı sanıyorsun? Bunlara baktın da bunlar yetmedi mi? Oradan buradan alma ihtiyacı mı ortaya çıktı? Yani bu farkında olmadan İslam'ın eksik olduğunu iddia etmek olur. O zaman bir tek sol İslam denilmez. Başka İslamlar da denilebilir. İşte biri de ılımlı İslam diyor. Biri de sol İslam diyor. Öbürü yarın sosyalist İslam diyecek. Öbürü yarın milliyetçi İslam diyecek. O zaman milliyetçi, solcu, ılımlı, şucu, bucu bu falan bir sürü İslam çeşitli. Yani İslam sanki bunları içermiyormuş da bunlar tamamlıyormuş gibi sanki. Bu lafın manası budur, buraya gider. İslam davetçileri bunu açıkça ortaya koymak zorundadır ve insanlara İslam'a teslim olmadıkça, İslam medeniyetini kurmadıkça bu zulümlerden kurtulamayacaklarını, insana kulluktan kurtulamayacaklarını ve elbette ki dünyanın değişimi ve İslam medeniyetinin kurulması elbette ki uzun bir geçiş dönemiyle olabilecektir. Ama bu geçiş dönemini başarabilmek için bir kere herkesin bu anlattıklarımızdan mutmain olması icap eder. Bir mürşit, tasavvufta da ifade olunduğu üzere mürşidin evvela kendinin mutmain olması gerekir. Allah'tan, iman esaslarından, tamamından mutmain olması gerekir. Mutmain olmayan bir mürşidin sözü etkili olmaz çünkü kendisi mutmain değildir. İşte bu şekilde bir bakış, yani Müslüman emin, kendinden emin, İslam niçin gelmiştir, başka düzenlerle anlaşmak, uzlaşmak, ortayı bulmak için gelmemiştir. Onları kabul etmez. Onların işte şurası uygundur o halde bayağı da benziyoruz birbirimize filan demek için gelmemiştir. Bundan emin olmalı, mutmain olmalı. O zaman sözü tesir eder. O zaman tüm peygamberler de bunu görüyor. Çok eminler kendilerinden. Hiçbir peygamber orta yolu bulmaya çalışmıyor. Gerçekleri aynen söylüyor, insanlara buna davet ediyor. Gelin diyor, doğrusu budur diyor. Kendinden gayet emin. İşte mürşidin mutmain olması gibi dava adamı da davasının doğruluğundan, dininin doğruluğundan, cemaatinden, cemaatin hareket metodundan vesaireden emin olmalı, mutmain hale gelmeli. Bu da neyle mümkündür? Dinimiz Allah'tan olduğu gibi, dava Allah'ın davası olduğu gibi, cemaat de eğer Rabbani bir metot izlerse o zaman mutmain olabilir insan. Eğer Rabbani bir hareket metodu izlemiyorsa mutmain olması mümkün değildir. Neden? Çünkü Rabbani hareket metodu dışında ki bütün hareket metotları insan mahsulüdür ve insan mahsulü olan fikirlerde hata olabilir. Onun için de insan hiçbir zaman mutmain olamaz. Mutmain olamaz. O halde eğer birisi, bir insan veya bir cemaat Rabbani hareket metodu dışında, peygamberlerin hareket metodu dışında yeni bir hareket metodu ortaya koyduysa, böyle alttan alan, ılımlı, gerçekleri konuşmayan böyle bir yöntemle çalışıyor ise, şunu iyi bilelim ki o hiçbir zaman bu yöntemin doğruluğundan emin olamaz. Çünkü insan mahsulüdür. Birisi ona doğru bir şekilde delilleriyle ortaya koyduğu zaman Rabbani hareket metodu nedir? İslam ne diyor? Bunu doğru bir şekilde ortaya koyduğunda o mutlaka sarsıntılar geçirecektir. Yani İslam davetçisi, Rabbani hareket metodu izleyen bir İslam davetçisi emin olur, mutmain olur. Çünkü kafasından bir metot ortaya koymamıştır. Acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam deyip düşünerek, taşınarak bir yol ortaya koymamıştır. Allah'ın dediğine göre, Kur'an'da anlatılana göre bir metot ortaya koyduğu için, peygamberlerin metodunu takip ettiği için mutmain olur. Çünkü Allah ve Resulleri hata etmez. Allah onları hata ettirmez. Peygamberler Allah'ın kontrolü altındadırlar. Ve Allah bize Kur'an'da onların da nasıl bir metot izlediğini anlatıyor. Dolayısıyla buna dayanan sırtını sağlama dayamıştır. Ve her zaman da mutmaindir, huzur içerisindedir, emindir. Ve ondan dolayı da konuşması da tesirli olur, etkili olur, çünkü mutmaindir. Ama öbürü ise, başka metotlar peşinde koşanlar ise asla mutmain olamazlar. Çünkü o metot insan mahsulüdür ve hata olma ihtimali vardır. Dolayısıyla Rabbani hareket metodu mensupları, başka metotlar izleyen, Kur'an'dan, sünnetten elde edilmemiş başka metotlar izleyen, İslam'a böyle hizmet etmeye çalışan Müslüman kardeşlerine metot konusunu anlatmalıdırlar. Allah'ın hiçbir peygamberinin başka bir şekilde çalışmadığını, hepsinin metodunun aynı olduğunu ortaya koymalıdırlar. Ve o zaman göreceksiniz ki onlar düşünmek zorunda kalacaklar. Çünkü zaten kendi metotlarına tam da güvenemezler. Bu mümkün değildir. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Bir insan hiçbir zaman insan mahsulü bir fikre %100 güvenemez. Mutlak doğru olarak göremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir insan bir insanın görüşünün %100 doğru olduğunu söyleyemez. Büyük müçtehitler bile görüşüm doğrudur, yanlış da olabilir demişlerdir. Onun için böyle birisine metot ortaya konulduğu zaman, delilleriyle ortaya konulduğu zaman düşünecektir. Ve değişebilir. Yani çünkü zaten sağlam bir metodu yoktur. Çünkü insan mahsulüdür, onun farkındadır. Mesela bir kardeşimiz, bir hanım kardeşimiz böyle Rabbani olmayan bir hareket modeli izleyen bir hoca hanıma diyor ki, siz diyor bu metodunuzdan emin misiniz? Ben evet diyecek zannediyordum dedi bana anlatırken. Yani evet, biz bu şekilde doğruluğundan ve bir yere varacağımızdan da eminiz, mutmainiz diyecek diye bekliyordum. Ama kadın böyle bir an daldı, yere baktı, baktı, baktı ve vallahi dedi, emin değilim ve bir yere varacağımıza da asla inanmıyorum. Çok ilginç bir olay. Çok ilginç. Ve bu kadın o Rabbani olmayan metotla çalışan o kesimin oradaki başkanı. O şehirdeki sorumlusu. Ama mutmain değil. Emin değil. Çünkü zaten görünen köy kılavuz istemez. Elbette ki kafada bir takım soru işaretler oluşuyor. Görünüyor zaten. Onun için Rabbani hareket mensupları meseleyi, hareket metodunu Kur'an'la, sünnetle, delillerle ortaya koysunlar. Göreceksiniz ki güzel bir şekilde ortaya koyarsanız birçok insan tekrar düşünmek zorunda kalacaktır. Çünkü zaten kendininkinden de aslında mutmain değildir.
Peki cemaatlerinin sayısının fazlalığı veya azlığı metodun doğruluğu veya yanlışıyla orantılı mıdır acaba?
Yani eğer cemaatin sayısıyla doğru yolda gidildiği düşünülecekse, o zaman Amerika daha güçlü, daha kalabalık. Batı dünyası veya küfür dünyası diyelim, daha bizden daha kalabalık. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki insanların çoğunluğuna uyarsan seni saptırırlar. Demek istiyor ki yani insanların büyük bir çoğunluğu daima kafir ola gelmişlerdir. Çoğunluk İslam'da önemli değil ki yani. Peygamberimiz bir kişiydi, kalktı doğruyu konuştu ve onun dediği doğruydu. Tüm dünya onun dediğinin tersini söylüyordu. Değil mi? O Galile gibi mesela, tüm dünya İslam alemi dışındaki dünya, dünya yuvarlaktır demezken o dünya yuvarlaktır dedi ve de dediği doğru çıktı. Yani çoğunluk her zaman için önemli değildir. Önemli olan insanın söylediği Allah'ın dediklerine uygun mudur değil midir? Allah'tır kesin doğruları bilen. Allah bir şey demişse o öyledir. İnsan demişse öyle olmayabilir. Çünkü insanın ilmi sınırlıdır. Belki hani burada şu aldatıyor bizi, şeytan bizi şöyle kandırıyor. İşte böyle konuşursak, işte sizin hayatınız, bu medeniyet yanlıştır. Hayatımızın tamamen değişmesi gerekmektedir. İslam budur. İslam mevcut medeniyetlerle barışmak için yahut da onlarla ittifak etmek için gelmemiştir. İslam apayrı bir hayat nizamıdır falan. Böyle bu tarzda konuşursak belki insanlar kaçabilirler gibi. Çünkü insanlar alıştığı şeye hani daha sıcak olurlar. Çok farklı bir şeye davet ederseniz hani belki kaçarlar gibi bir düşünce olabilir. Peygamberimizden de kaçtılar. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? o İslam'ın kendisine anlatıldığı kişi ferret min kasvara, sanki yabani eşek gibi, aslandan kaçan yabani eşek gibi. Yani kimi böyle olacak, kaçacaklar. Humur gibi, affedersiniz, eşekler gibi. Humurun, yani sanki aslan görmüş de kaçan bir eşek gibi. Demek ki böyle olmuş yani. Kur'an-ı Kerim bunu misal veriyor. Onlar böyledirler diyor. Demek ki böyle olmuş yani başında. O halde bu ne demek? Böyle olursa buna dayanın demek. Yani bir müddet anlaşılmayacaksınız. Sizden kaçacaklar ama sonra düşünecekler ve o zaman tam düşünecekler ve tam anlayacaklar. Ve tam hayatlarını değiştirme azmi, gayretiyle, inancıyla katılacaklar. O zaman adam gibi Müslüman olacaklar. Yoksa böyle alttan ala ala, hiçbir şey demeye demeye, hayatınızı değiştirmelisiniz demeye demeye, böyle alttan ala ala bu şekilde, yani çok nesiller geçer ve istediğimiz nesil ortaya çıkmaz. Sağlam, her yönüyle kararını vermiş, hayatını değiştirmiş bir nesil, istediğimiz Müslüman şahsiyet yani, hiç ortaya çıkmayacaktır. Bu kafayla gidersek. Hep yarım yamalak Müslümanlar. Hep yarım yamalak. Belki de Müslüman bile değil, kendini Müslüman görenler. Böyle olacaktır. Onun için yani böyle hani kademe kademe değiştirelim mantığı bazı meselelerde doğrudur, bazısında yanlıştır. İmanda yok böyle bir kademe. Amelde var. Mesela diyelim ki namaz kademe kademe emredildi. İçki kademe kademe haram edildi. Oruç da öyle kademe kademe bir aya çıkartıldı. Tamam. Ameli konularda böyledir. Doğru. Yani tedricilik yöntemi, yani kademe kademe anlatma yöntemi ameli konularda vardır. Çünkü bir insan hemen namaza kılamayabilir, hemen oruca başlayamayabilir, hemen içkiyi bırakamayabilir. Bunlarda kademe kademe olması olur, normaldir. Ama İmanda böyle bir tedrici yöntem yoktur. Söyler misiniz bana? Namaz, evet, kademe kademe miraca kadar 5 vakit değildi, sonra 5 vakit oldu. Öyle mi? Öyle. Oruç deseniz, önceleri ayın 13, 14, 15'inde tutulurdu. Bazen başında, bazen işte Arefe gününde ilk oruçlar, öyle değişik oruçlar vardı. Sonra bir aya çıkartıldı Ramazan ayında. Peki bana söyler misiniz? İbadetlerde böyle olmuş. Haramların haram kılınması, muta nikahın haram kılınması, kademe kademe. İçkinin haram kılınması da öyle. Savaşın, cihadın farz kılınması da kademe kademe. Doğru, bunlar hep öyle. Bunların hepsi ameldir. Ama bana söyler misiniz? La ilahe illallah'ta böyle bir kademe var mı? Mesela önce la ilahe illallah dememiş. Sonra yavaş yavaş söylemiş. Isıta ısıta, alıştıra alıştıra. Böyle bir yöntem var mı? İmanda bu yok. İşte bu karıştırılıyor. İman başka, amel başka. O kademe kademe anlatma yöntemi iman için söz konusu değil. Çünkü insan ya Müslümandır ya değildir. Allah'ın hakimiyetini kabul ederse Müslümandır. La ilahe illallah derse, Muhammed Resulullah derse, tek la ilahe illallah ile İslam olur mu? Olmaz. Mesela diyelim Allah'a kabul etse, peygamberi kabul etmesi olur mu? Olmaz. Mesela melekleri kabul etmesi olur mu? Olmaz. Mesela kitapları kabul etmesi olur mu? Olmaz. Yani bunlarda kademe olmaz yani. Bunlarda, yani bunların hepsini ya kabul edersin ya reddedersin. İman yarısını kabul et, yarısını kabul etme. Böyle iman bölünmez, parçalanmaz yani. Yani imanla ameli ayırmak lazım. Ve şunu bilmeli Müslüman. Biz insanlara bu inancını tamamen değiştirmesi gerektiğini söylemek zorundayız ve buna göre de hayatını şekillendirmesi gerektiğini, peşinden bunu kabul edecek. Ama tamamen yapamayabilir, o ayrı mesele. Bizim de hatalarımız vardır. Bazı huylarımızı, bazı şeylerimizi değiştiremiyoruzdur. O olabilir. O ayrı bir konu. O bizim konumuz o değil. Bizim konumuz bunun kabulü. Biz la ilahe illallah'ı kabul etmişiz. Evet, Allah'ın dediği olmalı ve ben de Allah'ın dediği gibi hayatımı ona göre şekillendirmeliyim. Bu iki gerçeği kabul ettirmeliyiz. Ha, ondan sonra ama hayatını tamamen Allah'ın dediği şekle getiremiyor, hala hatalar yapabiliyor, olabilir. Kimse kusursuz değil. Ama bunu kabul edecek, yani ben hayatımı Allah'ın dediği şekilde şekillendirmeliyim. Buna mecburum, ben kulum, Allah Rab'dır. Ben ona itaat etmek zorundayım. Bunu kabul eder ama yapamayabilir hepsini. Ama bunu kabul eder, iman budur. Ve böyle bir toptan kabul, Allah ilahtır ve ben de ona itaat etmek zorundayım. Bu toptan bir kabuldür ve bu kısım kısım kabulden detaylarla uğraşmaktan daha kolaydır. Başta bunu kabul etsen, artık hayatının her alanında bu geçerlidir. Ve öbür yöntemle uğraştığınız zaman her şeyini tek tek tek tek tek tek uğraşmanız lazım. Yani baştan aşağı pis olan bir insan düşünün. Bataklığa düşmüş çıkmış bir insan düşünün. Orasını burasını biraz temizlemekle bu insan temizlenmez. Buna diyeceksiniz ki baştan aşağı yıkanman gerekiyor. Elbisene de değişmen gerekiyor. Bunu peşinen kabul ettiği zaman işiniz daha kolay. Yoksa orasını sileyim, burasını temizleyeyim. Bu daha da zor. Hani böyle olunca kolay olur sanıyorlar diye bunu söylüyoruz. Kolay bir yol hani sanıyorlar. Halbuki bu zor yoldur aynı zamanda. Şeytanın aldatmasıdır yani. Şeytan kolaymış gibi gösteriyor. Aslında bu yol ile hiç kimse tam temizlenmiyor. Ve de temizleyecek olanlar da zaten yoruluyor zaten. Yani başta bunu kabul ettirse, biz Allah'ın kuluyuz ve Allah'ın dediği gibi hayatımızın her alanında Allah hakim olmalı. Bunu böyle kabul ettirse işi bitecek, işi kolay olacak yani. Semi'ne ve ata'ne'yi öğretse, işittik ve itaat ettik, Allah ne diyorsa tamam. Bunu öğretse artık o ondan sonra her emri yerine getirebilecektir. Ve İslam'ı savunma ihtiyacı duymamalıyız. Biz savunma devresini geçmeliyiz. Meşrutiyetin ilan edildiği yıllarda, hatta 18. asırda, 19. asırda diyelim daha genel ifadeyle, yani İslam medeniyetinin zayıfladığı, hatta çökmeye yüz tuttuğu zamanlarda batılıların da teknolojik yönden ilerlediği, bizden aldıkları ilim sayesinde, yaptıkları tercümeler sayesinde ilerlemişlerdi. O dönemde batı medeniyetiyle, daha doğrusu batının teknolojisiyle, batı bilimiyle, Rönesansıyla karşılaşan Müslümanlar şok dönemi geçirmişlerdi ve o dönemde şok oldular, yani batının tekniğini görünce geride kalmış olduklarının farkına vardılar. Şok dönemi yaşadılar. Sonra bu dönem biraz atlatıldı. O dönemdeki Müslümanlar ya da işte insanlarımız, şok yaşayanlar, belki bir kısmı dini de suçladılar. Sanki haşa dinden dolayı geri kalmışlar. Halbuki dine uydukları zamanlarda din onları dünyanın süper gücü yapmış idi. Ne zaman bu duruma düştüler? Dinden uzaklaştıktan sonra bu duruma düştüler. Ama bunu bilmeyenler belki de işte Batı kriterlerini almak gerektiğini inanıyorlardı. Böyle iddia ediyorlardı. Şok dönemi yaşıyorlardı. Sonra bu dönem atlatıldı ve Müslümanlardan bazıları savunmaya başladılar. Nasıl savunma yaptılar? Mesela Batı medeniyetinin kriterlerinin İslam'da da olduğunu, işte İslam'da işçi hakları, İslam'da sosyal adalet, işte İslam'da kadın hakları, İslam ve bilim, İslam'da bilimin önemi falan, işte İslam'ın bilime karşı olmadığı vesaire gibi bir takım savunmalara girdiler. Halbuki bunlar biraz savunmadan ibaretti. Bizim savunmaya ihtiyacımız yok. Ve biz üçüncü kuşak Müslümanlarız. Biz savunmuyoruz İslam'ı. Biz taarruz ediyoruz. Savunmaya ihtiyacı yok İslam'ın zaten. Biz Batı medeniyetini reddediyoruz. Onu medeniyet olarak da görmüyoruz. Kula kulluğun olduğu bir medeniyet, medeniyet sayılamaz. Allah'ın dediğinin değil, insanların dediğinin olduğu bir medeniyette insanlar kullara kulluk yapmaya başlamıştır. Ve bu insanın şerefini beş para etmektir ve bundan dolayı bir kere medeniyetten uzaklaşmıştır. Ayrıca da zaten Batı'nın emperyalizmi, yaptıkları zulümler, yaptıkları haksız savaşlar halen de görüyoruz. Daha işte şu anda devam eden 1,5 milyon insanın şehit edildiği Irak'taki zulüm. Dolayısıyla biz Batı medeniyetine karşı neden İslam'ı savunma ihtiyacı duyalım? İslam zaten üstündür. Bugün bu savunmacıların savunmacı olmasının sebebi nedir? Teknolojik yönden geri kalmışlık. Halbuki teknoloji başka bir şey, medeniyet başka bir şeydir. Teknoloji bilimle elde edilir. Medeniyet o değildir ki. Yani bilimle uzaya gidersiniz. Cep telefonu icat edersiniz, bilgisayar icat edersiniz. Ama insan olamazsınız ki. Medeni olamazsınız ki. Adam uzaya gider, işte uzaya gidiyor Amerika. Ama ondan sonra yaptığı meydandadır. Buna medeniyet denir mi? Hayat tarzları da meydandadır. Ne namus var, ne insanlık var. Namus yok, ahlak yok, her türlü uyuşturucu ve yaptıkları zulümler bütün dünyayı sömürüyorlar ve öldürüyorlar. Şimdi bunlara medeni denir mi? Yani bu adamlar mesela fizikte ilerlemişler diye medeni mi sayacaksınız bu yaptıklarına rağmen? Dolayısıyla Müslüman'da bu duygular olmalı, aşağılık kompleksi olmamalı. Üstün olduğunu bilmeli, savunmaya geçmemeli, taarruz etmeli. Almanya'dan bir arkadaş bir ara telefon açtı, orada imamlık yapıyor. Dedi ki hocam burada dedi bazen papazlarla görüşüyoruz. İşte o 11 Eylül saldırıları falan, işte İslam terörü, terörist İslam, El-Kaide falan filan böyle üzerimize geliyorlar. Bunlara karşı nasıl savunmalıyız dedi. Dedim ki savunma, taarruz et. Niye savunuyorsun? Şimdi öyle bir örgüt var mı gerçekten ben bilmiyorum. Varsa başındakiler samimi insanlar mı onu da bilmiyorum. Bir şey demem. Ve samimi olabilirler ama diyelim ki varsa ve samimi iseler. Acaba kimler yönlendiriyor? O yola zorla sevk ediyor, mecbur ediyor. Terör yapmaya zorla mecbur ediyor. Acaba kimler yapıyor? Şimdi biz böyle bir şey var mı bilmiyoruz. Ama bir sürü ihtimaller, bir sürü işin içinde oyunlar var. Neden mesela bulunamıyor yerleri? Bu kadar dünyada istihbarat gelişmiş olduğu halde uzaydan bile herkesin fotoğrafını çekiyorlar. Sesini alıyorlar. Nasıl oluyor da yani onun yerini bulamıyorlar? Yani şimdi böyle bir sürü ihtimaller var. Kimdir, neyin nesidir tam bilemiyoruz. Ama şu anda Irak'ta kimin zulmettiğini bütün dünya bilmiyor mu? Öbürü malum değil, meçhul. Ama bu malum. Yaptıkları meydanda diyelim ki bir takım örgütler silah, bomba gibi silahlı eylemler yapıyorlar, bombalar atıyorlar ise böyle olduğunu kabul edelim. Böyle insanlar her yerden çıkabilir efendim. Bu gayet doğal. Yani siz bu kadar zulmetmesiniz Müslümanlara. Diyelim ki birkaç tane Müslüman da böyle hesap kitap yapamıyor. sinirleniyor, kendine hakim olamıyor diyelim ki, mesela hani böyle şeyler yapanlar varsa, bu da gene sizin zulmünüzün sonucudur, yanlıştır ama siz bu yanlışa sebep oldunuz. Ama böylesi insanlar her yerden çıkabilir. Hristiyan'dan da çıkar, Yahudi'den de çıkar, Müslüman'dan da çıkabilir. Ve belki de en az bizden çıkmıştır bu kadar yıldır zulme uğradığımız halde. Afrika'da 100 milyon insan öldürdünüz. Birinci Dünya Savaşı'ndan, hatta daha evvelinden başlamak lazım. Yaptığınız saldırılarla 7 devlet beraber saldırdınız. Öldürdüğümüz insan sayısı onlarca milyon, belki 100 milyon, Afrika'yı saymazsanız bile. Bu kadar insan öldürdünüz ve bu kadar zulmünüze ve emperyalizminize rağmen, eğer 3-5 tane de böyle hesap kitap yapamayan İslami davet metodunu, hareket metodunu diyelim ki anlayamamış ve öfkeli ve bu zulmünüze karşı bir şeyler yapmak isteyen diyelim bizden de 3-5 insan böyle çıkmış dünyada, sizinkinin yanında hiç kalır. Sonra biz size böyle zulmetmemiştik ki, siz bize böyle yaptınız. Ama bunlar eğer yapıyorsa, samimi olarak yapıyorlarsa, sizin zulmünüze karşı yapıyorlar. Yine de doğru değil. Bugün her atılan bomba, her atılan kurşun Amerika'nın işine yarıyor. Amerika nasıl ki ılımlı İslam'dan memnun ise, aşırı İslam'dan da öyle memnundur. Ve o tarafa da zorluyor. Birileri bir yerlere bomba atsın diye de zorluyor. Onu bahane edip saldırıyor, çünkü kendisine bir fırsat çıkıyor. Bahanesi hazır oluyor. Dedim ki, neden savunmak ihtiyacı duyuyorsun? İslam'ı savunmaya ihtiyacı yok. Sen taarruz etmek hakkındır. Senin namusun kirletilmiş. Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Afrika'da senin kardeşlerin öldürülmüş. Hatta biz Türkiye'de biz zulme uğramışız. Birinci Dünya Savaşı'nda hepsi birden bize saldırmamışlar mı? Alçaklar Ermenilere soykırım yapıldığından bahsediyorlar. Benim anlamadığım şu, bu kadar tarihçimiz çıkıyor televizyonlara. Çok ilginç bir şey, hiçbir tanesinden daha duymadım, belki ben rastlamadım. Hiçbirisi, ey alçaklar, siz bize Birinci Dünya Savaşı'nda her taraftan kaç devlet birden toplanıp saldırdınız, diyelim ki o arada birkaç Ermeni de öldüyse, bunun sebebi gene sizsiniz. Yani biz Osmanlı iken, devletimiz var iken, gücümüz varken, kontrol altındayken her şey, böyle bir şey mi yapmışız? Soykırım dediğin budur. Soykırım dediğin, devletin nizamı yerindeyken, her şey normal iken, devlet bir başka soya karşı bu zulmü yaparsa buna soykırım denir. Bu savaş esnasında olmuş ve bizden milyonlar ölmüş. Sen Ermeninden de 200-300 bin tane ölmüşse ne yapayım? Buna gene sebep sensin. Sen saldırdın, onlar da seninle beraber oldular. Bizi arkadan vurdular. Ve o aradan Osmanlı ne yapsın? Mecburen bunları tehcir edecek. Tabii ki başka yere sürgün edecek. Çünkü arkadan vuruyorlar bizi. Ve arkadan vurmasa bile bizim bazı ateşlilerimiz öldürür mü öldürür diye devletin onları sürgün etmesi gayet normaldir. Hicret ettirmesi daha doğrusu gayet normaldir. Onları korumak içindir bu aynı zamanda. Ama yolda insanlar ölür, savaştır. Onlardan öldüren de olmuştur. Bizden çok insan da öldürdüler. Biz arkadan vurdular. Asırlarca bizim topraklarımızda yaşadılar. Rahat rahat yediler, içtiler. Bizim devletimizin imkanlarına istifade ettiler. Ondan sonra bir gün zor duruma düşünce bizi arkadan vurdular. Neden onların arkadan vurduğunu söylemiyorsunuz da hep onlara Müslümanların yaptığını söylüyorsunuz? Müslümanlar yaptıysa yine yanlış, ama bu yanlışın sebebi de sizin bu saldırılarınız. Siz dünya savaşını başlatmasaydınız, biz durduk yere mi onlara tehcir ettik, buradan gönderdik? Yani böyle sürekli bir aşağılık kompleksi, savunmacı bir zihniyet. Neden taarruz etmiyor Müslüman? Fikren dahi, kastettiğim taarruz, fikri taarruz yani. Neden yani Batı medeniyetini reddetmiyor? Siz evvela şunların bir hesabını verin. Siz dünya savaşına yaptıklarınızın hesabını verin. Siz bebeleri süngülere takıyordunuz. Kebap gibi süngüye takıyordunuz. Et gibi. Evvela siz bunların bir hesabını verin. Afrika'da yaptıklarınız meydanda. Ey alçaklar, Amerika'daki Kızılderililer yaptıklarınız meydanda. Her şey meydanda. Filistin meydanda, Irak meydanda, Afganistan meydanda. Meydanda, Türkiye'deki yapılan zulümler meydanda ve bütün Orta Doğu'da kukla hükümetler başa getirdiniz ve kukla hükümetleriniz habire Müslümanları öldürüyor. İşte 82'deki Suriye'deki yapılan katliam. Hama şehrinde 75 bin insanımız öldürüldü. Daha 82'de şurada 28 sene evvel yakın bir olay yani. Ve buna bütün dünya sessiz kaldı. Sizin adamlarınız yaptı, sizin medeniyetinizi savunan zalimler yaptı bunu. Kendi vatandaşını 75 bin kişiyi havadan karadan bombaladı, öldürdü. Ne savunması? Namusu kirletilen, öldürülen, eli koparılan, ayağı koparılan, anası babası öldürülen, memleketi başına yıkılan adam savunur mu? Taarruz mu etmelidir? Biz taarruz etme hakkına sahibiz. Onlar savunmaya geçsinler. 200 yıldan beri zulmediyorlar. Dünyanın kanını emdiler. Müslümanlar bu savunmacı anlayışı bırakmalı. Başörtülü kızımız insan hakları diyor, fikir özgürlüğü diyor, eğitim özgürlüğü diyor. Savunmaya çalışıyor. Sen özgür olduğun için mi başını örtüyorsun? O zaman sen ibadet yapmıyorsun. Allah emrettiği için mi örtüyorsun yoksa? Neden doğruyu söylemiyorsun? Evet, Allah'ın emri budur, doğrusu da budur, kadın örtünmelidir desene, böyle doğru olduğunu söylesene, taarruza geçsene, çıplaklık mı iyidir, doğru düzgün giyinmek mi iyidir desene. Neden böyle eziksin, büzüksün böyle? Neden aşağılık kompleksi içerisindesin? Neden tavrını koymuyorsun, doğrusu budur desene. Diğeri yanlıştır desene. Onlar sana saldırıyor, yanlışsınız diyor, gericisiniz diyor. Sen neden böyle korkak korkak davranıyorsun? Doğrusu budur, Allah böyle emretmiştir ve namusu korumak için, toplumun ahlakını muhafaza etmek için doğrusu budur, Allah'tan daha iyi bilmeniz mümkün değildir desene. Fikir özgürlüğü diyor, insan hakları diyor, bu benim tercihim diyor. Öbürü yanlıştır demiyor, doğrusu budur demiyor. Ezik. Halbuki iman adama üstünlük duygusu verir. Veriyorsa imandır, vermiyorsa o iman değildir. Çünkü Allah buyuruyor ki وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz üstün olanlar sizsiniz. Demek ki iman adama bu duyguyu veriyorsa imandır. Müminseniz diyor Kur'an. Müminseniz sizsiniz üstün olan. Eğer sen kendini üstün görüyorsan taarruz edersin. Üstün görmüyorsan savunmaya geçersin. O zaman da üstün görmüyorsan demek ki sende iman yok. Çünkü Kur'an diyor ki imanı olanlar üstündür. Sen bu duygulara sahip değilsen demek ki sende iman oluşmamış daha hala. Hakiki iman yani. Müslümandır ama hakiki imanı kastediyorum ben. Kafir demiyorum. Hakiki iman bu değil yani. Onların teslisleri var. Teslis akideleri yani. Yani baba, oğul, ruhul kudüs, üç tane ilaha inanıyorlar. Konuşsana, böyle saçmalık olur mu? Hem tek ilaha inanıyoruz diyorlar, hem üç ilah vardır diyorlar. Bir eşittir, üçtür demiş oluyorlar. Hayatları meydanda, Batı medeniyetinin dünyaya huzur vermediği, huzuru alıp götürdüğü meydanda. Dinleri meydanda, Tevrat'taki, İncil'deki yanlışlar meydanda. Ve Batı insanı dinsizleştirdi bu yanlış din. Bu da meydanda. Sömürüleri meydanda, katliamları meydanda, Afrika'da yaptıkları meydanda, Amerika'da yaptıkları meydanda, Orta Doğu'da yapılanlar meydanda. Hem din olarak hem de yaptıkları olarak bakılsa, Müslümanın taarruz etmek için bin tane sebebi var. Ama bu duygularımızı öldürmüşler. Korkak, pısırık, aşağılık kompleksine kapılmış Müslümanlar meydana getirmişler. Müslüman neden bugün böyle davranamıyor? Çünkü Müslüman da bugün teknolojiyi medeniyet zannediyor. Teknolojileri karşısında, maddenin karşısında eziklik duyuyor. Onların madden ileri oluşu karşısında eziklik duyuyor. Ben diyorum ki, medeniyetin bununla bir alakası olmadığına göre, onlar ha ileride ha geride, Müslüman aynı şekilde üstünlüğünü ortaya koyabilir. Ha biz Osmanlı zamanında olduğu gibi 1400-1500-1600'lerde olduğu gibi, biz mesela bugün çok güçlü olmuş olsaydık, mesela bu aşağılık kompleksine kapılan Müslümanlarda bu kompleks olur muydu? Olmazdı. O zaman İslam'ın üstünlüğünü söylerlerdi, taarruz ederlerdi. Hayır, öyle değil, böyledir derlerdi. Sizinki yanlıştır, bu doğrudur derlerdi. Böyle bir gurur olurdu. Yani madden yüksek olduğunuzda, yükseldiğinizde mi bu gurura sahip olacaksınız, söyler misiniz? O zaman bu maddenin verdiği bir gurur olmuş olur. İmanın verdiği bir gurur olmuş olmaz. Halbuki Müslüman'da imanın verdiği bir gurur olmalı. Maddenin, zenginliğin, güçlülüğün verdiği gurur değil.